ayrım 32 sayfa 351. Tam bir ölüm sessizliği kaplamıştı etrafı. Sıcak ve nemli gece bütün boğuculuğuyla devam ediyordu. İri simsiyah akrep kuru bir hışırtıyla büyücek kayanın altındaki minicik delikten çıktı. İki kıskacını bir güreşçinin kolları gibi öne doğru uzatmıştı. Deliğin önünde ufak ve sert topraktan bir düzlük vardı. Akrep o düzlüğün ortasında dört arka ayağının üzerinde dikilerek durdu. Sonra bütün sinirleri ve adeleleri gerilmiş, yapacağı harekete istikamet verecek titreşimleri beklemeye başladı. Büyük dikenli çalıklardan süzülen ışıl ışıl mehtap 15 santim uzunluğunda sert simsiyah kabuğuna vuruyor, safir rengi pırıltılar yapıyor, son boğumundan tersine dönerek sırtına paralel hale gelmiş kuyruk ucundaki zehirli beyaz iğnesini donuk bir ışıkla aydınlatıyordu. Kuyruk ucundaki iğne yavaş yavaş kanı içine çekilerek kayboldu. İğnenin ucundaki zehir torbasının sinirleri gevşedi. Akrep nihayet tehlikede olmadığına karar vermişti. Hırsı korkusunu yenmişti. Bir karış ötede ise ufak bir böcek bir kum yığının dibindeki çalılıklardan daha yeşil bir çimenliğe doğru yol alıyordu. Akrebin kumlu meyilden hızlı inişi yüzünden böcek kanat açarak havalanmaya vakit bulamadı. Sert kuyruk vücuduna dolandı. Akrebin başının üzerinden aşan iğne karnına gömülürken böceğin vücudu ürperdi, sonra hareketsiz kaldı. Böcek ölmüştü. Erika hemen yanında oturan Stanley'i dürttü. ''Şu korkunç yaratığı gördün mü?'' ''Gördüm.'' diye usulca fısıldadı İngiliz. ''Korkma, bizden uzak. Ama iğrenç ve tehlikeli. Bize yaklaşmadığı sürece dert etme. Bu iklimde akreplere çok rastlanır.'' Erika tedirgin olarak oturduğu çalılıkların arasında kımıldadı. Diz çöktüğü yerde, ay ışığının el verdiği ölçüde, sağına soluna bakınarak başka akrep aradı. Stanley'in kayıtsız kalışına şaşıyordu. ''Akrepten korkmaz mısın?'' diye sordu. ''Ödüm kopar. Hepsi zehirlidir bu yörede. Soktum öldürür.'' Erika dehşete kapılarak sevgilisinin koluna asıldı. Akrep böceği öldürdükten sonra belki 5 dakika onların az ötesinde olduğu yerde hiç kımıldamadan kaldı. Bu zaman zarfında avının mahiyetini öğrenmiş, etrafta hasmani bir titreşim olup olmadığını anlamak için yeri ve havayı yoklamıştı. Nihayet kendisine emniyet hissi gelmişti. Ön kıskaçlarını yarı yarıya paralanmış böcekten çekti. Avını parçalayıp ağzına götürmekte kullandığı iki kıskacı uzanıp böceğin etine gömüldü. Sonra bir saat müddetle fasıla vermeden kurbanını yedi durdu. Akrebin böceği öldürdüğü yer Joko'nun arka bahçesinin az ötesindeki boş sahadaydı. Büyük dikenli çalıkların alabildiğine uzandığı alanda. Bir saat evvel büyük çalılıkların dibindeki ufak kayanın altındaki deliğinde uyuyan akrebi iki seri titreşim uyandırmıştı. Evvela böceğin minicik çıtırtıları gelmişti. Akrep bu titreşimlerin mahiyetini hemen anlamış, teşhis etmişti. Sonra çalın etrafında bir seri mahiyeti meçhul sarsıntılar olmuştu. Bunları son bir ağır sarsıntı takip etmişti ki o sallantı akrebin yuvasının bir kısmını bile çökertmişti. Daha sonra bunları yerin hafif titreşimleri takip etmişti. Fakat bu sonuncular o kadar ritmik titreşimlerdi ki akrep için çok geçmeden tehlikesiz bir ürperiş haline gelmişti. Böceğin hışırtıları da bir fasıladan sonra yeniden başlamıştı. Tabii akrep o sarsıntıları yuvasının hemen dibinden geçen iki insan ayağının yaptığını anlayamazdı. Sonunda kahredici düşmanı gün sıcağından kaçmak için bütün bir gün boyu taş altında beklemiş akrebin böceği avlanma hırsı diğer seslerden duyduğu endişeye galip gelmiş ve onu ininden ay ışığına çıkmaya zorlamıştı. Ve şimdi iki kıskacıyla böcekten kopardığı minicik parçaları ağzına götürerek yavaş yavaş emerken akrebin ölümü için de işaret verilmişti. Bu işaretin sesi çok uzaklardan gelmemişti. Bir insan sesi duyabilirdi. Fakat o sesin titreşimi akrebin duyma organlarının menzili dışındaydı. Erika, "Lütfen şu pis yaratığı öldür, dayanamıyorum." diye söylendi. Birkaç adım ötede Stanley yerden aldığı kocaman bir taşı havaya kaldırdı. Stanley, ses çıkarmamak için azami gayret sarf ediyordu. Ona kalsa akrebi aldırmaz ve gürültü çıkarma riskine girmezdi. Ama yanındaki kadının gittikçe huzursuzlaştığını görüyordu. Yaklaşıp havaya kaldırdığı taşı akrebin tam üstünde tuttu önce. Hiçbir gürültü olmadı. Yalnız akrep sırtının üzerindeki havada çok hafif bir hareketsizdi o kadar. Bir anda iki ön kıskaç havaya dikildi. Havayı kolaçan etmeye başladı. İğnesi kas katı kesilmiş kuyruğunun ucunda belirdi. Miyop bakışlı gözleri etrafta muhtemel bir düşman aramaya başladı. Kocaman taş hızla yere indi. Stanley, "Pis mendebur seni," diye mırıldandı. Parçalanmış akrep ölüm acıları içinde kuyruğunu kırbaç gibi iki yana sallarken Erika rahat bir soluk alarak ezilen akrebe bakıyordu. "Tamam mı, rahatladın mı şimdi?" diye sordu Stanley. "Sağ ol Stanley, ne yapayım, elimde değil. Bu tür haşeratlardan nefret ederim." İngiliz ajan az önce kalktığı çaların arasındaki yerine dönerken fosforlu saatine bir göz attı. Biri 20 geçiyordu. Erika, boşuna bekliyoruz, galiba gelmeyecekler diye fısıldadı. Baksana şu köyde ilacına uyanan tek kişi yok. Herkes tavuk gibi kümesine çekilmiş uyuyor. Stanley tam cevap vermeye hazırlanıyordu ki duyduğu hafif bir sesle irkilerek yanı başındaki kadına sus işareti yaptı, parmağını dudaklarına götürerek. Sesi Erika da duymuş olmalıydı ki hemen belindeki Glock'u çıkardı. Motor sesiydi bu ama epey uzaktan geliyordu. Genç kadın fısıldayarak sanıyorum bir cip sesi ana yolda dedi. Ama artık motor sesini duyamıyorlardı. Ses birden kesilmişti. Erika çalıların arasından başını hafifçe yükselterek yolu görmeye çalıştı. Bir şey göremiyorum. Ses de kesildi şimdi. Sanırım geliyorlar. Hava sessiz ve sakin. Ses bu ortamda uzaklardan da aksedebilir. Belki başka bir köyden gelmiştir. Stani dişlerin arasından hırlar gibi konuştu. Manado'ya kadar bu yol üzerinde başka köy yoktur. Fakat farların ışığını da görmedik. Kapatmış olmalılar. Ana yolda mehtap ışığı önlerini görmelerine yeterli. Bizim dikkatimizi çekmemek için arabayı açıkta bırakıp kulübeye sessizce yaklaşacaklardır. Şimdi tetikte ol. Genç kadın hala bir baskının başladığına emin değildi. Ama sevgilisinin ikazına uyarak pür dikkat etrafı incelemeye girişti. Bir iki dakika sonra Stanley'in dizini dürttü. Birini gördüm dedi, aşağıdaki bahçe çitinin hizasında. Ben de gördüm. Diğeri de Joko'nun yan duvarına doğru gidiyor. İki kişiler mi? Daha fazla olmalılar ama diğerlerini henüz görmedim. Sustular ve beklediler. Uykuda oldukları intibanı vermek için kulübeden çıkarken bütün ışıkları söndürmüşlerdi. Gökteki ay ışığının pırıltıları hariç her taraf kapkaranlıktı. Manado insanları yakıcı güneş nedeniyle genellikle hep beyaz giysiler giyerlerdi. Bu da gece bile olsa karanlıkta biraz daha kolay teşhis edilmelerine yol açıyordu. İngiliz ajan parmağının ucuyla sol tarafta kulübeye yaklaşan iki adamı da işaret etti. Bence dört kişiler. Olsa olsa bir de arabanın başında bir kişi bırakmış olabilirler. Erika başını salladı, anladım dercesine. Osuvan'ın adamları son derece sessiz ve ihtiyatlı yaklaşıyorlardı. Henüz eve girmeye teşebbüs etmemişlerdi. Erika Glock'un emniyetini açtı. Ne yapıyorsun sen diye fısıldadı Stanley. Hazırlanıyorum. Sakın mecbur kalmadıkça ateş açmaya falan kalkışma. Bırak evden çıkıp gittiğimizi düşünsünler. Patron sensin diye fısıldadı genç kadın. Osuvan'ın dört adamı evi kuşatmışlardı. Temkinli davranıyorlardı. İçlerinden biri hareketi geçmeden önce son bir keşfe çıktı. Yattıkları odayı dışarıdan anlamaya çalışıyordu herhalde. Ağır ve yumuşak adımlarına rağmen sandaletlerinin toprak ve yerdeki kuru otları ezmesinden hafif seslerin çıkmasını engelleyemiyorlardı. Erika gizlendiği çalıların arasından dikkatle onu izliyordu ama tam o sırada elindeki silahın namlusunu da adamla birlikte yönlendirirken çalılar hışırdadı. Adam gecenin sessizliğinde hışırtıyı duymuştu. Hemen o yöne döndü. Önce hışırtı nedeni çalıklara doğru kaçan bir hayvan sanmıştı. Bir süre çiftin bulundukları çalı kümesine doğru baktı. Hışırtının kaynağını anlayamadı ama rahatlayamamıştı. Elinde otomatik bir tabanca taşımasına rağmen silahı beline yerleştirip kocaman bir hançer çıkardı. Bir süre bekledi ve emin olmak için iki aşığın bulunduğu yöne doğru bir iki adım attı. Stanley ile Erika'nın giysileri koyu renkteydi ve gecenin karanlığı ile çalılar onları kısmen kamufle ediyordu. Ne var ki ay ışığı altında biraz daha yaklaşırsa onları görmesi kaçınılmaz olacaktı. Durumu fark eden Erika nişan aldı. Stanley dudaklarını genç kadının kulağına yapıştırarak "Hayır, bekle," dedi. Erika ter içinde kalkmıştı. Korkmuyor ama Stanley'in dediği gibi silahlı bir çatışmaya girmek de istemiyordu. Adam iyice yaklaştı. Elindeki hançerle ani bir tehlike anında hemen kullanmak için saldırı haline geçmişti. Önce kadını gördü. Şaşırmamıştı. Hızlı bir hamle yaptı. Hançerin metal ucu ay ışığında pırıl pırıl ışıdı. Fakat aynı anda çalıların arasından fırlayan Stanley'in varlığını neden sonra fark etti ve kısa bir an şaşkınlık yaşayarak duraksadı. O tereddüt anı İngiliz'e yetmişti. Tabancasının kabzasını adamın kafasına indirdi. Küt bir kemik sesi duyuldu, ardından da bir inleme. Adam kendinden geçmişti. Tam yere yuvarlanacağı sırada Stanley kollarından yakaladı ve çalıların üstüne attı. "Yürü, artık burada kalamayız, durumu fark edeceklerdir." Akrebin ölüsü üzerinden atlayıp rastgele bir ağacın arkasına geçti. Ağaç gövdesi ince olduğundan ikisini birden gizleyemezdi. Genç kadını orada bırakan Stanley az ilerideki başka bir çalının içine atladı. Ne kadar sessiz hareket etmeye çalışsalar da yine de gürültü çıkarmışlardı. Gecenin sessizliğinde ince bir kurbağa viyaklaması duyuldu, sonra bir daha. İkinci viyaklamada İngiliz bunun gerçek bir kurbağa olmadığını anladı. Bir haberleşme olmalıydı aralarında. Nitekim az sonra ikinci bir adam daha göründü duvar kenarında ama bu daha ihtiyatlı davranıyordu ve elinde kocaman bir tabanca vardı. Stanley baskıncıların 4 kişi olduklarını biliyordu. Biri saf dışı kalmıştı, şimdi 3 kişiyle boğuşmak zorundaydılar. Başka çareleri kalmamıştı. Evden daha uzak bir yerde beklemedikleri için hayıflandı ama şimdi üzülecek zaman değildi. Silahlı çatışma kaçınılmaz olmuştu. İngiliz ajan elindeki tabancaya baktı. Yıllardır silah kullanmamıştı. Melekelerinin ve silah kullanmaktaki maharetinin geçen zaman içinde azaldığına emindi. Nitekim silahın kabzasını kavrayan avucu daha şimdiden ter içinde kalmıştı. Kurbağa sesi çıkaran adam bir süre duvarın dibinde bekledi. Sonra çalılar ardında yatan arkadaşının bacaklarını görmüş olmalıydı ki hızla oraya doğru seyirtti. Stanley'e mükemmel bir hedef teşkil etmişti. İngiliz tetiğe asıldı. Ay ışığında müthiş bir patlama duyuldu. Adam koca bir çınar ağacı gibi yere devrildi. Aynı anda görünmeyen bir noktadan tarakka halinde silah sesleri duyulmaya başladı. Geriye kalan ikisi Stanley'in kurşun sıktığı yeri görmüş olmalıydılar. M16 ajanının yanında dikenli çalının yaprakları ve ince dalları etrafa savrulmaya başlamıştı. Kesif bir ateş altında kalmıştı. Birden canı yandı. Sol kolunun omzuna yakın bir yerinde dayanılmaz bir yanma hissetti. Yüzü koyun yere kapaklandı. Kendini kontrole çalıştı. Vurulmuştu ama durumu çok da kötü sayılmazdı. Kurşunlar hala leblebi gibi etrafına yağıyordu. Sonra silah sesleri arasında acı bir çığlık duyuldu. Silah sesleri birden kesildi. Stanley can havliyle başını kaldırıp kendisini yaylım ateşine tutan adama baktı. Duvarın dibine cansız olarak çökmüştü. Onu Erika'nın hakladığını anladı. Derin bir oh çekti. Geriye tek bir adam kalmıştı. 2-1. Artık avantaj kendilerindeydi. İşte tam o sırada köydeki evlerde ışıklar yanmaya başladı. Köy sakinleri geç de olsa uyanıyorlardı. 4. adamı göremedi. Yanı başında ezilen çalıların sesini duyunca kalkmaya davrandı. Erika'ydı. Nasılsın, bir şeyin yok ya? Sanırım koluma bir kurşun yedim ama idare ederim. 4. adamı gördüm. Ana yola doğru kaçıyor. Yürü, peşinden gidelim. Başka şansımız yok. O herifi durdurmalıyız. Zaten bütün köy uyandı. Ana yola çıktıklarında asfalt üzerinde koşan adamı gördüler. Aralarında 50 metre kadar bir mesafe vardı. Herhalde yol üzerine bıraktıkları cipe erişmeye çalışıyordu. Erika Stanley'den daha hızlı koşuyordu ve aradaki mesafeyi yavaş yavaş kapatmaya başlamıştı. Hem alkolün hem de kolunda hissettiği acının etkisiyle Stanley ona ayak uydurmadığından bir hayli geride kalmıştı. Birden genç kadının durduğunu, sonra bacaklarını açarak atış pozisyonuna geçtiğini gördü. Erika glokunu kaldırmış, iki eliyle tuttuğu tabancanın namlusunu adamın sırtına nişanlamıştı. Silah bir defa patladı. Kaçan yerli sallanarak birkaç adım daha attı ve yere yuvarlandı. Erika 4. adamı da saf dışı etmişti. Sonra dönüp Stanley'e doğru koştu. İngiliz'in kolundan ince bir kan şeridi bileğine doğru süzülüyordu. Desteğe ihtiyacın var mı diye sordu kadın. İdare ederim. Şimdi ne yapacağız? Cipe atlayıp şehre gideceğiz. Bunun doğru olduğuna emin misin? Başka şansımız yok. Erika atış sırasında asfaltın üzerine attığı ufak çantasını yerden aldı. Glock'u içine tıktı. Sonra Stanley istemeden onun sağlam kolunu omzuna attı. Hadi dedi, cipe kadar gayret et. Arabayı ben kullanırım. Cipe vardıklarında kontak anahtarını bir an üzerinde bulamayacakları endişesiyle irkildiler. Ama anahtar üzerindeydi. Ayrım sonu, sayfa 359.